Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi bendeniz Süleyman Derin ve pek kıymetli hocamız Ali Rıza Bayzan Beyefendi. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk üstadım.
Hocam böyle geçen hafta güzel sohbetler dalmıştık sizinle. Kıymetli dinleyicilerimiz, batılı psikologları, psikiyatristleri tasavvuf psikolojisi açısından değerlendiriyorduk. Onların eserlerini, görüşlerini, uyanlarını takdir ediyor, uymayanlarını niye uymadığını açıklamaya çalışıyorduk. Şimdi sevgili Bayzan Hocam, ben tabii o İnsanın Mana Arayışı kitabını bayağı okudum. Özetlemeye çalıştım. Yani bizim için önemli
noktalarını.
Şimdi mesela çok ilgimi çekti hocam şu. Bu kitap milyonlarca satmış.
Evet.
Kendisine soruluyor. Diyorlar ki sizin kitabınız bestseller oldu. Uzun yıllar Amerika'da, Batı aleminde. Bu başarıyı neye borçlusunuz diye sorulduğunda çok güzel bir cevap veriyor. Esasında bu benim başarım değil. Milyonlarca insanın mana arayışının bir göstergesidir diyor. Çok mütevazi tarafı da var yani.
Evet, evet. Başka bir açıdan aynı zamanda modernizmin krizi demek yani.
Orası
çünkü
da var.
Sonuçta insanların bir derdi var. Anlam derdi. Şeyde Viktor Frank da bu anlam derdine bir çare bulmaya çalışıyor. Ama anlam derdi adeta bir pandemiye dönüştü Batı dünyasında.
Hocam şöyle diyebilir miyiz? Önceden dinlerin getirdiği mana vardı her birimiz için.
Evet.
Din inkar edilince modern bilim, teknoloji yükseldi ama mana koymadı işin
evet,
içine.
Evet, kesinlikle. Burada şuna değinmek lazım. Modern bilim anlam karşısında nasıl bir tavır sergiliyor? Diyelim ki nerede, nasıl, kim gibi sorular var. Bunların dışında bir de niçin sorusu vardır. Beşine bir K deniyor. Bir tanesi niçin. Bilim niçin sorusunun yanıtını vermiyor, cevabını vermiyor.
Size mesela bırakıyor.
Yaşamın nasıl olduğu, nasıl sürdüğü, yaşamın işlevleri vesaire bunu araştırıyor. Ama yaşamın anlamını araştırmıyor. Şimdi şu olsa, bilim dese ki, ben yaşamın anlamı benim alanım değil. Benim bu konuda konuşmam, lehte ya da yani aleyhte şöyle ya da böyle konuşmam haddimi aşmaktır dese eyvallah, sorun yok.
Bunu da söylemiyor.
Tersine anlamın olmadığını söylüyor.
Allah Allah, daha da kötü bir şey yapıyor
daha
yani.
Daha kötü bir şey.
Olan şey yok diyor.
Tabii şimdi modern bilim anlamı kendi alanının dışında görüyor. Yani anlam konusu bilimin konusu değildir. Mesela niçin yaşıyoruz sorusunun cevabı beni aşar. Benim alanım değildir diyor bilim. O zaman ne yapması lazım? Niçin yaşıyorum sorusuna alanını aşıyorsa bu konuda susman gerekir. Tırnak içinde lehte ya da aleyhte konuşmaman gerekir. Ama konuşuyor. Problem bu.
Yoktur diyor.
Yoktur diyor. Mesela biz de hocam astrofizik o kadar yaygın değil şey kültüründe. Genel kültüre o kadar sızmış değil.
Evet.
Ama Batı dünyasında astrofizik dediğiniz zaman şeydir. Bir genel kültür haline gelmiştir. Astronomlar şunu söylüyor. Bir görüş, depresif görüş deniyor buna ama yaygın olan görüş bu. Evrenin ne kadar uçsuz bucaksız olduğunu gördükçe yaşamın ne kadar anlamsız olduğunu görüyoruz.
Yani elmanın içindeki bir kurtçuk gibi hissediyorsun kendini. O kadar büyük ki. Yani bir elmanın içindeki kurdu kim önemser?
Halbuki mesela şöyle düşünse, bu koskoca evrenin meyvesi olarak insan dese birdenbire bambaşka bir anlamı olacak yani.
Bakış açısını değiştirmek işte, değil mi hocam?
Kesinlikle. Şimdi bizim çocukluğumuz hocam en çok sevdiğimiz meyvelerden birisi fuskaydı. Böğürtten yani.
Evet.
Yabanisine bizde fuska denir. Dikenlik işte yolun kenarlarında olur. Yani fuska ile dikeni kıyasladığınız zaman diyelim ki binde biridir şey.
Bin tane diken bir tane fuska.
Yani boyut olarak.
Evet.
Bir dikenin boyutunun binde biri bir fuskadır. Hatta biz üzerinde karıncalıydı ya fuska deyip ondan sonra yerdik.
Evet, üfleyerek.
Üfleyerek yerdik. Ama bizim komşu Hacı dayının bir de şeyi vardı. Kiraz ağacı vardı. Şimdi devasa ama kiraz ağacı. Bu şimdiki meyve ağaçlarından değil yani. Bu doğal geleneksel ağaçlardan devasa. Şimdi o devasa ağacın kirazı ile ağacını kıyaslasak milyonda biri bile değildir.
Yine azdır tabii.
Milyonda birden bile daha küçüktür kiraz. Şimdi kiraz şunu dese yahu
böyle büyük bir ağaçta benim ne işim var?
Ben anlamsız bu yani. Benim ne kıymetim var ki? Halbuki o koskoca ağaç o kiraz için var.
Hocam kısa bir burada Nasrettin Hoca hikayesini anlatalım mı?
Tabii.
Şimdi biliyorsunuz hoca da aynı anlam arayışına herhalde çıkmış ki bir gün ceviz ağacının altında yatmış. Kabak tarlasında demek ki ceviz ağacı çıkmış. Hmm. Allah'ım demiş ya. Şu küçücük demiş kabak bitkisinde 3-5 yaprağı var. Koca bir kabak. Yani bir kabak 5 kilo, 10 kilo, 20 kilo geliyor
evet.
Yerine göre. Devasa bir ceviz ağacı. Küçük küçük cevizler. Ya Rabbi demiş yani bu olur mu hiç? Bu kabakların ceviz ağacında olması lazım. Anlam arayışına girmiş
evet,
hocam.
Evet, evet.
Mana
evet.
Veremiyor yani.
Doğru.
Bu cevizlerin yerde olması lazım derken kafasına küt tek bir ceviz düşünce biraz acıkmış tabii. Çok acıkmaz. Aman Allah'ım demiş. Senin şeyinden sorgu olmaz. Eğer demiş orada bir kabak olsaydı şimdi kafa gitmişti da. Yani. Şimdi hakikaten dediğiniz gibi hoca yani orada bir tam espri yapıyor.
Evet.
Allah-u Teala o ceviz ne kadar mübarek bir şey ki demek ki öyle büyük bir ağacın tepesinde ancak yetişebiliyor. Yerde olmuyor mesela. Hani dediğiniz gibi insan yani farklı bakış açısıyla bu kainatın bu kadar büyük olduğunu ama bizim de bu kainatın İbn Arabi deyimiyle kıymetli hocam göz bebeği olduğumuzu fark ederse
evet.
O zaman sıkıntı olmuyor.
Değişiyor. Şey çok ilginç TÜBİTAK'ta çıkan kitaplardan bir tanesiydi. Evrenin Tarihi diye John Silk. Şimdi depresif görüşü anlatıyor. Bu az önce bahsettiğim evren bu kadar büyükse demek ki evrende bizim bir anlamımız yok. Şimdi yani bilimsel literatürden bahsediyoruz bunu şey değil.
Yani vahiy popüler... olmadığı zaman sadece insan kendi görüşüyle buna belki
bu, şimdi
evriliyor.
Demeye çalıştığım şu. Halbuki bu kadar negatif düşünme zaten adına da depresif görüş verilmiş.
Yani karamsar şimdi, görüş.
Ha, karamsar işte bezgin, bedbin, yılgın. Şimdi bu insanın önünü kapatan bir şeydir. İnsanın önünü kapatan bir şeydir. Sen bilmediğin konuda en azından ortada durman, nötr durman lazımken negatif bir duruş sergiliyorsun. Ama bu negatif duruş, depresif görüş aynı zamanda bu defa insanlara yansıyor. İnsanlarda iki türlü yansıması oluyor. Bir anlamsızlık, iki ya bilim bunalımdaysa ben ne halt edeceğim diyor.
Evet.
Yani binlerce seçkin beyin bilim insanı çalışıyor ediyor elde ettikleri depresif görüş. Evet. Ben ne halt edeyim o zaman diyor.
Cahil
yani.
İnsanım diyor icabında.
Ha, ondan sonra ne oluyor hocam? Ondan sonra insanlar kendilerini tüketime veriyor, eğlenceye giriyor, veriyor, hazza veriyor.
Veya ama, hocam intihara veriyor. İntihar oranları da yükseldi.
Evet. Bunlar çözüm olmayınca bu defa intihara yöneliyor. Başka ruhsal hastalıklar ortaya çıkıyor. Çok yaygınlaşıyor daha doğrusu. Kitleselleşiyor. Uyuşturucu yaygınlaşıyor. Viktor Frank tam da bunu söylüyor hocam. Viktor Frank bahsettiğimiz duyulmayan anlam çığlığında diyor ki çağımızda geçmiş zamanlarda hiç bu kadar yaygın değildi bu üçü.
Çünkü
intihar,
hocam,
uyuşturucu ve depresyon.
Geçmiş zamanlarda her kültürün bir dini, bir inancı, batıl veya hak olsun.
Evet.
Onlar iyi veya kötü hayata bir mana veriyordu. İnsanlara bir hedef çiziyordu. İnsanlar bu hedeflerin peşinden gidiyordu. Yani şunu demek hocam mümkün mü acaba? Yani hiç manasızlıktan, hedefsizlikten ise kötü demeyeyim ama orta halli bir hedef mana bile daha iyidir.
Tabii çünkü varoluşçu psikologların ısrarla vurguladığı bir şey vardır. İnsan için anlam ekmek ve su kadar, hava kadar lazım bir şeydir. İnsan onlar olmadan yaşama şansına sahip değil. Hocam Bozkurt Güvenç, profesör doktor, Türkiye'nin önde gelen antropologlarından bir tanesiydi. Hani dediklerimiz referanslı olduğunu belirtmek için özellikle söylemek
eyvallah.
İstiyorum. Şimdi diyor ki bilimle ilgili olarak insanın niçin yaratıldığı Bozkurt Güvenç'in İnsan ve Kültür kitabından okuyorum. İnsanın niçin yaratıldığı, hayatın anlamı, mutlak iyi, mutlak güzel, mutlak doğrunun ne olduğu bugün için bilimsel yöntemlerle cevaplandırması mümkün gözükmeyen sorulara örnek olarak gösterilebilir. Eyvallah. Yani bilim elbette her şeyi bilemez. Niye? Aklın ve duyuların alanını araştırıyor. Ama o zaman bu konuda ne olması gerekiyor bilimin? Nötr durması gerekiyor. Bu benim alanım değil. Bu konuda sanatkarlar konuşsun, dindarlar konuşsun, filozoflar konuşsun diye o alanı suskun durması gerekiyor.
Hatta bilim deyince hocam psikologlar da işin içine giriyor. Psikolog ve psikiyatristler. Onlara da demesi lazım ki ya bizim bu mana şeyi bizi aşar. Bu dinin konusudur. Din adamlarının konusudur.
Evet.
Biz ancak zihin ve işte bedenle ilişkili konulardaki hastalıkları tedavi ederiz deseler sıkıntı yok. Ama şimdi gidiyorsunuz psikoloğa, bu Anna Freud var, Freud'un kızı.
Evet.
Sanki diyor birer peygamber edasıyla. Yani laik dinin peygamberleriymiş gibi.
Evet.
Allah yoktur, din yoktur, hayatta mana yoktur şeklinde bir baskı şey yapıyorlar, kuruyorlar hasta üzerinde. Bu da problemi daha da büyütüyor.
Tabii, çünkü şey, özellikle psikanalizde hocam, din dediğiniz zaman onlar çocukluk döneminden kalma nevrozlar olarak görülüyor. Onlar birer savunma mekanizması olarak görülüyor. Doğrudan bu anlamda inanca doğrudan saldıran, cepheden saldıran şeydir. Klasik psikanalizdir yani.
Freud ve takipçileri.
Evet, Freud ve yakın takipçileri. Yakın mesela takipçileri. Diyelim ki...
Jung öyle değil mesela.
Değil, işte ayrılan bir isim olduğu için klasik psikanaliz çizgisinden. Bir de klasik psikanaliz çizgisinden ayrılan başka isimler din konusunda. Diyelim ki Erich Fromm. O da şeydir, humanist çizgiye doğru geçiş yapmıştır ve dine bakışı Freud gibi değildir yani.
Evet.
Hatta çok ilginç hocam, Ali Rıza Aresteh diye İranlı bir bilim insanı Fromm'un yanında doktora yapmıştır.
Çok
Mevlana'nın
güzel.
Kişilik çözümlemesi üzerine ve o kitap Türkçe'de de yayınlandı yani. Mesela bu çok şeydir, tasavvuf ile psikolojinin ilginç buluşma anlarından bir tanesidir yani.
Çünkü Mevlana, İmam Gazali bunlar psikolojinin ortasına laf söylüyorlar ama tabii onu modern dile de taşımak da bizim vazifemiz herhalde.
Evet.
Hocam.
Fromm zamanlarında falan tasavvuf ile psikologların iletişimi daha düşüktü ama özellikle transpersonel psikoloji ile birlikte bayağı bir etkileşimden, daha doğrusu etkilenmeden tasavvuftan alıntılar yapma olayı çok yaygınlaştı şeyler arasında.
Hocam o zaman şöyle diyebilir miyiz? Yani bu işte modern zamanlarda, psikolojinin yeni çıktığı zamanlarda psikoloji bayağı bir hakimdi sahaya. Şimdi anılırlar ki psikoloji ve psikiyatri o kadar da başarılı değil. Hayata mana veremeyince yeni yeni işte bu humanistik psikoloji, transpersonal psikoloji
evet.
şeklinde değil mi? Biraz daha böyle dine sıcak bakan, manayı dinin verdiğini kabul eden yeni akımlar ortaya çıktı.
Evet, kesinlikle.
Freud işte o psikanaliz falan dini böyle nevroz gören hareketler daha böyle bir sesi cılızlaşmaya başladı sanki.
Kesinlikle. İşte Watson, Pavlov çizgisinde veya klasik psikanaliz çizgisindeki yaklaşımlar şimdi artık şey bulunuyor. Cin Ali gibi. Şimdi Cin Ali neydi? Çöp insan. Yani bir insan var, bir de çöp insan var. Yani tamam silüet benzerliği söz konusu olabilir ama o bambaşka bir şey yani.
Evet.
Bir de eş zamanlı olarak hocam fizikte de radikal değişme oldu. Psikoloji etkileniyor. Diyelim ki Watson, Pavlov ve zamanda egemen olan, Freud zamanında egemen olan fizik anlayışı Newton'un tasarladığı bir fizik anlayışı evreni bir makine olarak, ruhsuz, duygusuz bir makine olarak tanımlıyor.
Evet.
Sadece madde ve enerji etkileşimi olarak görüyor. Ama şeye doğru geldikçe, kuantum fiziği, astrofizik geliştikçe fiziğin bizim bildiğimiz şeylerin çok daha ötesinde olduğu görülmeye başladı. Mesela klasik psikoloji, maddeci psikoloji diyelim, pozitivist psikoloji, Newton fiziğiyle denk düşerken, transpersonal psikoloji yeni fizikte daha dost.
Veya Darwin biyolojisiyle hareket etti. Yani evet. Belli onların...
Tabii.
Biyolojide, işte efendim fizikte belli parametreleri vardı.
Evet.
Bunlar tabii değişmeye başladı.
Tabii. Mesela diyelim ki çıplak bir maymun olarak görüyordu Watson insana yaklaşırken. Pavlov da yaklaşırken öyle ve çoğunluk deneyleri mesela hayvanlar üzerindedir. Hayvanlar üzerindeki deneylerin insanlar hakkında bazı fikirler verebilir elbette. Çünkü sufilerin vurguladığı
gibi hayvani ruhumuz var değil mi?
Hayvansal, hayvansı bir boyutu da vardır. Yemektir, içmektir, tabii, yaşam tabii. güdüsüdür vesaire ama bunlar esas olan insan boyutuyla ilgili değildir yani.
Şimdi hocam hakikaten bunu çok görürüz. Aynı evde yetişmiş iki veya üç kardeş. Aynı anne baba, aynı yemek su.
Evet.
Ortam da üç aşağı beş yukarı aynı çevre. Dedesi, ninesi, işte bahçesi, okulu falan. Her üçü ayrı alemdir. Hiçbiri birbirine benzemez. Yani şartlanmayla olsaydı bu iş, çevreyle olsaydı, beslenmeyle olsaydı, üç çocuğun da hemen hemen üç aşağı beş yukarı
aynı olması.
Aynı şeyi sevmesi, aynı karakterde olması gerekirdi. Aslında hocam bunu ispat etmek çok çok zor değil ama nedense bilim böyle bir iddiala girmiş. Biraz da ön yargı, dini yok etmek, işte Hristiyanlığın bu insanlığa kötü bakış açısı var ya, insan günahkardır.
Evet.
İnsan fıtratını inkar etmesi.
Ama ilginç bir şey hocam, mesela klasik psikanaliz de, Freud'un çizgisi de insanın doğuştan şey olarak görür. bir kriminal vaka, bir evet, suçlu,
doğru,
bir potansiyel şey, insan düşmanı olarak görür. Şey diyor, kitabın çevirisini Erich Fromm'un Erdem ve Mutluluk diye bir kitabı var. Çeviren Ayda Yörükan şey diyor, Hristiyanlıktaki insanın doğası konusundaki bu karamsar, kötümser görüş Freud'da aynen yansımıştır.
Bunu
yani
Martin Seligman'la söylüyor. Bu diyor kokuşmuş.
Evet.
Bu rezil görüş diyor. Freud bunu diyor psikoloji sahasına sürükleyip getirmiştir diyor. Esasında psikanaliz açısından bakarsak meseleye, Freud da sanki o geçmişinin etkisinden kurtulamamış. Yani Freud'u bir yatırıp psikanaliz yapsak.
Evet, evet.
O
evet,
da o eski Hristiyanlık kültürü, kendisi Yahudi ama
Hristiyanlığa da büyümüş.
Hem de çok zarar görmüş belki. Ha, Yahudi, evet, olduğu için
kesinlikle
aşağılanmış, belki tükürülmüş falan filan. Böyle olduğu için de belki bir düşmanlık var Hristiyanlığa karşı. Tutup aynı görüşü psikolojiye daha farklı bir it demiş, işte süper it demiş, ego demiş.
Evet.
Değişik kelimelerle ama yaptığı iş esasında original sin dediğimiz asli günahı psikolojinin göbeğine yerleştirmek.
Evet. Yani Freud'un haklı olduğu şöyle bir taraf var. Diyelim ki kendi Viyana sosyetesiyle çalışıyor. O zaman psikanalize gitmek için büyük paralar lazım. Psikanaliz birkaç yıl sürüyor hocam. Haftalık periyotlarla birlikte. Yani büyük paralara ihtiyaç var.
Evet.
Dolayısıyla o Viyana sosyetesinin sorunlarını alıp genelleştiriyor.
Hocam,
problem burada.
Gazali ile bunu bağlarsak, Gazali de insandaki diyor en önemli vasıf behimidir, behimiliktir. Tasfiye olmamışsa bir insan, hayvaniliktir. Şimdi biliyorsunuz sosyete arasında da hani kimse alınmasın ama hani varlığın getirdiği bir eğlenceye düşkünlük.
Evet.
Yeme içme kültürü çok yaygın olduğu için belki Gazali'nin o behimiyet dediği şeye tekabül ediyor. Esasında kendi açısından haklı yani. İçinde bulunduğu ortam açısından.
Evet, ilginç mesela tam dediğiniz tüketim kültürüne karşılık geliyor kapitalizmin aynı zamanda.
Doğru.
Niye? İnsanı daha çok şey, tüketen olarak ye, iç, gez, eğlen, harca, sürekli bu modda tutuyor. Yaşamın esas boyutu insaniyet boyutu üzerinde değil de bu keyif ve eğlenceye ihtiyaç yok mu? Var elbette.
Ama hayatın bütün amacı
hayatı
olmamalı. Hayatın
merkezine bunu aldığınız zaman bir paradoks ortaya çıkıyor. Descartes'in düşünüyorum öyleyse varım sözü sonra dönüştü tüketiyorum öyleyse varım.
Hatta eğleniyorum öyleyse varım.
Varım. Evet.
Hakikaten şimdi hocam bak, dikkat edin etrafımıza, çocuklarımıza. Herkes bir cep telefonu peşinde. Cep telefonundan kasıt da oradaki eğlence yani. İnternete girip oyun oynamak, eğlenmek. İşte
evet,
hocam bütün bu kutlamalarımız, şunlar bunlar sanki hocam bugün de hayatın merkezine eğlence kültürü. Eğlenemiyorsam yokum. Cep telefonumda bir oyun yoksa ne bileyim her tarafa ulaşamıyorsam yokum şeklinde bir felsefe maalesef hızla gelişiyor.
Evet maalesef.
Çocuklarımız arasında özellikle hocam. Can sıkıntısı mesela. Çocuk bahçeden zevk almıyor, topraktan zevk almıyor. Sizin dediğiniz o kiraz ağacından, fustadan filan hiç umurunda
evet,
değil. Bazen evin bahçesine çocukları gönderiyoruz oynasınlar diye. Bakıyoruz ki çocuklar bir yer kümelenmişler.
Evet.
Bir cep telefonu, bir internet bağlantısı bulmuşlar. Yine tabiattan ve doğadan kopmuşlar maalesef. Bu büyük bir tehlike değil mi Halil
hocam? Çok büyük tehlike. Mesela Viktor Frankl hocam bunu şöyle anlatıyor duyulmayan anlam çığlığında. Toplumsal bir yabancılaşmanın artı duygusal bir yabancılaşmanın içinde yaşıyoruz. Toplumsal yabancılaşma şu, insanlara karşı yabanileşme. Mesela hal hatırdı, nezaketti, insaniyetti, empati kurmaktı vesaire bunlardan uzaklaşmak. Duygusal yabancılaşma ise kendi duygularını anlamamak.
Kendisini de anlamamak.
Kendisini de anlamamak. Ne kadar şey radikal bir yansıması oluyor. Yani insan bir anlamda yeni kuşak şey, GDO'lu bir kuşak. Yani orijinal ayarları bozulmuş. Dolayısıyla orijinal ayarları bozulunca hani Mevlana'nın güzel kokular satan çarşıya girdiği zaman bayılan bir adam vardı. Yani.
Eyvallah. Hocam bunu ikinci bölümde anlatalım. ben de şunu söyleyeceğim sizi desteklemek için. Evvelden eve misafir geldiği zaman tabii benim şu çocukluğum 40 sene öncesini kabul edelim. Bütün çoluk çocuk kapıya dökülürdük. Gelen misafiri ağırlardık. Hoş geldin, el öperdik. Şimdi hocam bazı evlere misafirliğe gidiyoruz. Evin diyelim delikanlı, 18-20 yaşındaki delikanlısı, hani bizim de yeğenimiz, yanımıza dahi gelmiyor.
Evet.
Ya hiç gelmiyor, çünkü odasında internette oyunlar oynuyor, başka bir aleme dalmış, yani artık empati yapamıyor.
Evet.
Duygusal ilişkileri körelmiş. Veya gelse bile birkaç dakika hemen böyle bir hoş geldin şeyi hemen kaçıyorlar. bulursalar da bir köşeye yine bir cep telefonu açıp yine sizle alakayı kesiyorlar. Dediğiniz gibi bu Çağ Hocam iletişim çok yoğun ama aynı zamanda iletişimsizliğin de en çok olduğu bir dönem. Sebebi de gençlerin hayatın merkezine gerçek manalar değil de böyle eğlence kültürü, vakit öldürme kültürü, işte filmdi, o TikTok'lar var, bileyim kısa şeyler var, manasız, insanı güldüren ama hiçbir insana katkıda bulunmayan şeylerin yoğunlaşması. Hocam ikinci bölümde isterseniz o kısayı anlatabilirsiniz.
Tamam hocam.
Muhterem dinleyicilerimiz, tasavvuf ve insan psikolojisi bütün hızıyla devam ediyor. Lütfen bizden ayrılmayın.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, tasavvuf ve insan psikolojisi programının ikinci bölümünde beraberiz. Ben Deniz Süleyman Derin, yeni katılan dinleyicilerimiz için hatırlatmış olayım ve pek kıymetli dostumuz Ali Rıza Bayzan. Şimdi hocam nasıldı o hikaye? Çok güzel bir hikayedir o.
Ha, evet, ben özetini anlatayım yani. İşte misko amber satılan, güzel kokular satılan bir çarşıya giriyor bir adam ama adamın işi gücü atıyorum lağımcı bu adam.
Tabakhane yani. Hocam, tabakhane deri tabaklıyor. He, pis iş.
Yani o çok ağır bir kokusu olurdu yani. Hmm. Deri tabaklama işi hakikaten.
Deri,
kan, işleme
hepsi,
işi. Evet. Ve orada güzel kokudan bayılınca insanlar başına toplaşıyor onu ayırtmak için falan.
Kolonya yapıyorlar.
daha. Bilge bir adam diyor ki sana bir tezek koklatın, o kendine gelir diye yani.
Eyvallah.
Şimdi tabii bu kadar negatif şeylerle muhatap olan insana biz şey zannediyoruz. İyi bir şey verdiğimiz zaman hop.
Ne güzelmiş. Ha. Ben de bunu bekliyordum diyeceğini zannediyorsun.
Ya bu şeye benzer. Şimdi hasta insan yemek yiyebiliyor mu? O yani, kadar sevdiği yemeği bile yiyemiyor. Şimdi bunun tırnak içinde psikolojisi hasta olmuş. Dolayısıyla kalkıp da bu insanın öyle iyi, güzel, doğru şeylere hemen koşturarak gideceğini söylemek mümkün değil. Şey etmek lazım burada. Sürekli yargılamak da doğru değil bu anlamda
hocam,
insanları.
Hocam sözünüzü kestim. Biz şöyle yapıyoruz mesela bir de. Şimdi size bu akıllı biraz sizden aldık açıkçası. Diyelim ki internet seyretmek artık yani bunu sıfırlamak mümkün değil.
Evet.
Çok güzel tarihi bir film oluyor mesela. Ecdadımızla alakalı. Veya çok güzel bir belgesel. Uzayı anlatan. Biraz daha böyle işte müspet tarafa yönlendirmeye. Tabii yine bir yarım saat 45 dakikada artık boş oyunlara da izin vermek zorunda kalıyoruz. Çünkü tamamen çocukları da böyle güzel şeyler seyrettiremiyorsunuz dediğiniz gibi.
Bir de şey, dışarıda çocuk çünkü şey yapıyor. Bir oyundan bahsediyor çocuklar. Anlamıyor yani neden bahsediyor bunlar.
Oyuna katılamıyor bu sefer.
Yani o da bir eksiklik oluyor ama doz. Her şeyin bir dozu hocam. Yani dozunda tuttuktan sonra sorun yok. Buradaki sorun doz aşımı yani.
Hocam burada sıkıntı yani çocuklarımız var işte okuldan geliyor. Baba diyor bana niye iPhone almıyorsun? Falanca arkadaşımın iPhone'u var. Çocuk diyor ki yani babamın imkanı da var. Başkaları aldığı halde biz niye almıyoruz? Aslında şunu hatırlamak lazım kıymetli dinleyicilerimize. Ama ne olur çocuklarımızın ellerine verdiğimiz akıllı telefondu, işte diğer kompütürdü, şunlar bunlar veya oyun kompütürleri falan da var. Ya bunları ya çok dikkatli verelim. İnternetini kısıtlı olsun mesela.
Aile paketi olsun.
Çünkü çivi çiviyi söker. Sizin çocuk dışarıda görünce siz de o çocuğun baskısına dayanamıyorsunuz bazen. Çocuklar daha erken yaşta gözlerini, beyinlerini bir batılı şeyden dinlemiştim psikologdan. Beyinleriniz turşu olur diyor. Yani saltalık nasıl turşu olunca geri çevirme imkanı kalmıyor ya. Artık geri döndürülemez şekilde beyinleriniz formatlanır. O yani esasında biz kompütürleri formatlamıyoruz. Çoğu zaman kompütürler ve cep telefonları da bizleri formatlıyor.
Evet.
Kafamızı onlara göre artık vaktimizi ona göre ayarlıyoruz. Bu da çok ciddi bir bağımlılık. Yani buradan dinleyicilerimize antiparantez bir uyarı da yapmış olalım. Yani bu aletleri çocuklarımızın eline verirken ha silah vermişsin, ha bıçak vermişsin. Tabii silah ve bıçağın yaptığı, açtığı yara çok belli olduğu için ondan çekiniyoruz.
Evet.
Diyelim ki evde silah var, tüfek var, yükseklere koyuyoruz. Bir kötü yani veya zehirli bir ilaç var. Onu iyi saklıyoruz da cep telefonunun zararı 10 sene sonra çıkıyor ortaya. Yani çocuk 10 sene sonra 20 yaşında duygusuz, anne babasına kapalı, eve gelen misafirle ilgilenmeyen, evin ihtiyaçlarıyla alakalı hiçbir gündemi olmayan, tek derdi eğlenmek olan 15 saat, 18 saat oynayan tipler var diyorlar hocam.
Evet.
Bazı bu terapi için geliyorlarmış. Yani adam günde 15 saat, 18 saat yani bir uyuyor. Uyku dışında bütün gününü komputerle geçiriyor şeklinde. Şimdi hakikaten bunu da yani bir dert edinelim kendimize lütfen. Kontrolsüz şekilde çocuklarımızın eline bu akıllı aletleri vermeyelim. Çünkü çocuklarımız da henüz tam gelişimini sağlayamadığı için onlara çok zararlı bu.
Kesinlikle. Yoksa anlam konusu işte böyle buharlaşıyor. Sosyal medyada bu son zamanlarda Viktor Frankl'a çok rastlıyorum hocam. Frankl'a dayalı anlam terapisi diye mesela.
Çok güzel.
Artık bizim yeni kuşak, biz eski toprağız deyim yerindeyse, geleneğin
son halkası.
Geleneğin son halkası. Biz tabii geleneğin, biz de geleneğin dışındaki bir dünyada yaşıyoruz. Ama gelenek hamurumuzu şöyle ya da böyle yoğurmuş. Dolayısıyla onun bir şeyi var üzerimizde, koruyucu etkisi var. Ama bizim yetiştirdiğimiz çocuklar ise geleneğin hiç olmadığı bir ortam sayılır.
Yani şimdiki çocuklarımız yokluk diye bir şey görmemişler. Evet. Hocam ben yani elektriksiz evde, su tesisat olmayan bir evde doğdum. Allah'a şükür ki yani insanlığın bu kaç bin yıllık tarihinde hep mumla, meşaleyle aydınlanmışlar ya, biz de kandille aydınlandık bir süre.
Evet.
Hani şimdi gençlere bırakın elektriği, bırakın suyu, internetsiz bir ev bile cehennem gibi gözüküyor. Her türlü konforun olduğu bir yerde ufacık bir yokluk dahi çok büyütülüyor. Halbuki bizim dönemimizde, hocam mesela ev kiralayacak olsanız şimdi elektriği, suyu ve doğalgaz olmayan bir ev kiralar mısınız? Veya böyle bir evi bugün bedava versek, yani kira istemiyoruz desek, acaba kim gelir?
Evet.
Tamam, güzel bir yerde evimiz var ama bir şart var. Elektrik, su ve gaz tesisatı işletmek yasak desek. Hocam tahmin ediyorum belki mülteciler talip olur. Onun dışında hiçbir Allah'ın kulu böyle bir evde yaşamak istemez. En fakir dahi böyle bir evde yaşamak istemez. Evet. Şunu demek istiyorum. Yani biz hayatın manasını gördük çocukluktan itibaren. Şimdi çocuklarımız müthiş imkanlar içinde doğuyorlar. Bir de bu meşgul eden araçlar onlara mana arayışını köreltiyor onlar da sanki.
Kesinlikle. Yani o nedenle anlamı daha çocukluktan itibaren, bebeklikten itibaren anlam konusunu işlemek gerekiyor. Bu varoluşunu bir bütün olarak görmediği zaman o ayrıntılar arasında kaybolup gidecek yani.
Hocam bir de siz hani bu işlerle meşgulsünüz. Bu üniversite imtihanları sanki fena bir amaç değil en azından. Gençlerimizi bir hedef tayin ediyorlar. Hani üniversiteye girmek Türkiye'de çok kolay değil.
Evet.
Yani şu fakülte gideceksiniz, bu bölümü tercih edeceksiniz. En azından diyorum hocam, o bile iyi bir hedef. Çocuk o lise yıllarında yani birazcık ders çalışmaya, test çözmeye vakit ayırabiliyor. Eğer bu da olmasa inanın, yani üniversiteler böyle bazı batılda olduğu gibi çok kolay girilse, garanti olsa mesela, artık herhalde liseleri kapatmamız gerekecek. Hiç kimse ders çalışmayacak yani.
Evet, yani aslında anlamı iki kategori düşünmek gerekiyor tam bu dediğiniz noktada hocam. Bir, yaşamla ilgili bir anlam ve amaç.
Büyük bir anlam bu.
Bu büyük. Nedir? Atıyorum ben tırnak içinde iyi insan olacağım. Yeteneklerimi geliştireceğim. İnsanlık içinde çaba göstereceğim. İyi, güzel ve doğrunun peşinde koşturacağım. Allah ile, insanlar ile ve doğa ile ilişkilerim kalp esasına dayalı olacak vesaire. Bu ama bütünsel anlam. Bir de sizin dediğiniz gibi
daha küçük.
Evet, yani somut hedefler üzerinden bir anlam koşturması içerisinde olması lazım. O olduğunda o bütünle organik ilişkisi olduğu sürece, sonuçta çocuk lise sınavına, lise giriş sınavına ya da üniversite sınavına ya da TUS sınavına ya da KPSS'ye girerken gene aslında kendi yeteneklerini geliştirecek alanlar araştırıyor. O bütünsel amaçla uygun bir şey. Ama tersi olduğu zaman bunlar bir amaç haline getiriyor aileler. Bunların kendisine.
Türkiye'de sıkıntı bu belki.
Evet, Türkiye'de sıkıntısı
bu. Yani büyük
bu
manayı vermeden, evet, küçük işleri üniversiteyi kazanmayı mesela en büyük hedef olarak
hedef koyuyor. Hmm. Bu defa çocuğu at yarışı gibi koşturtuyor. At yarışındaymış gibi. Halbuki o çocuğun insani tarafını geliştirmesi için de ona imkan sağlamak lazım. Onu diyelim ki konu komşuyla muhatap olmalı. Hal hatır bilmeli. Doğayla da yüz yüze gelmeli. Yani ara sıra çocuklar kıra, bayıra, ormana girip orada üstü başını çamur patak yapsın, sorun değil.
Ama
yani
hocam oraya giderken de telefonları evde bırakarak gitmek lazım.
Ha evet.
Yoksa evet, insanlar orada da mesela bakıyorsunuz hep bunlarla meşgul olabiliyor. Tabii şimdi hocam sıkıntı şurada. Yani teknolojiyi güzel kullansak çok harika bir şey. Ama teknoloji o kadar muazzam hale geldi ki o sizi, merakınızı. Hocam binlerce insan şu anda mühendis oturup şunu şey yapıyorlar, araştırıyorlar. Ya biz bu kompütürü haber dinlemek için açan arkadaşı nasıl oradan alıp başka mecralara sürükleyebiliriz? Haberlerin verilişinde bile hocam.
Evet.
Büyük patlama oldu diyor mesela. Ya nerede olduğunu söyle de. Atıyorum Çin'deyse bana ileri geçersin değil mi hocam şimdi? Ya diyorsun bu patlama acaba İstanbul'da mı oldu? Acaba Ankara'da mı oldu? Bursa'da mı oldu? Merak edip açıyorsunuz. Alakasız bir ülke. Hiç yani bizi ilgilendirmeyen bir ülkenin bir yerinde hiç kimsenin de ölmediği patlama olmuş. Ya bana ne kardeşim? Beni niye meşgul ediyorsun? Ya öyle bir profesyonelce sizi meşgul edecek. İşte Google'dan bir şeye bakacaksınız. O sizin merakınızı bir kere orada yakaladı ya şimdi.
Evet.
Diyelim ki siz avcılığa meraklısınız. Hep avcılıkla alakalı reklamlar, videolar geliyor.
Evet.
Yani böylece...
Yani siz gazete açıyorsunuz. Biraz önce Google'da arama yapmasanız avcılıkla ilgili. Hürriyet gazetesini okurken diyelim hop arada avcılıkla ilgili reklamlar.
Akıyor. Bu sefer oraya dalıyorsunuz. Şimdi diyeceğim yani... Çocuklarımızı, kendimizi tabiata giderken de tedbirli gidip yani bize yapılan saldırının farkında olmak lazım. Çünkü modern teknolojinin hocam dini imanı para.
Evet.
Siz ahlaken bozulmuşsunuz, ailevi ilişkileriniz kötü olmuş, işinizi kaybetmişsiniz. Hiç önemli değil. Tek dertleri şu, sizi eğlendirmek, meşhur etmek. Hani hocam o kadar komik yani adam süt kazanına girip yıkanıyor. Onu hani böyle bir halt ettin. Bir de bunu kendi eliyle ifşa ediyor.
Evet.
Videosunu çekiyor falan. Şimdi hocam nedir Allah aşkına bu artık eğlence falan olmaktan çıktı yani. Çok değişik bir şeye girdik şu anda. Yüzyıla girdik yani. İnsanlar eğlenmek için her şeyi caiz görmeye de başladılar maalesef.
İşte şey olunca anlamdan kopunca hocam anlama dönük anlamlı hareketler olur. Ama anlam olmayınca...
Anlamsız hareketler.
Hareketler de anlamsızlaşıyor, absürtleşiyor. O anın gereği neyse. Şimdi mesela... Tasavvufta da hocam şimdi burada olmak yani İbnül Vakt, Ebul Vakt, Vakt kavramı yani o an yapabileceğin en iyi şeyi yapmak. Ama diyelim ki kişisel gelişim literatüründe de anı yaşamak var. Ama oradaki anı yaşamak vur patlasın çal oynasın. Yani o büyük anlam olmayınca, büyük fotoğraf olmayınca o sadece o an işte Epikür'ü at edilen ama Epikür'ün savunmadığı haz peşinden gitmek yani. Şey bu arada hocam ekonomi bilimi biz ben Ankara Siyasal'da ekonomi dersimizde
evet.
Şimdi hoca şöyle yazıyor şeyin tanımını veriyor. Haz ve elem veren her şey mal ve hizmettir. Mal ve hizmet haz ve elem veren her şeydir. Devam ediyor diyor ki bu açıdan bakıldığı zaman bir uyuşturucu ile ilaç arasında fark yoktur. Şimdi kapitalizmin yaklaşımı bu olduğu için hocam. Kapitalizm diyelim ki bir internet oyunu geliştirirken ya da bir ürün geliştirirken bunun insanlar üzerinde zararlı olup olmamasını hiç çok önemsemiyor.
Hmm.
Sadece hukuksal açıdan sıyırabilecek olduğum bir noktada olsun yetiyor yani. Şimdi böyle olunca ne oluyor? Böyle olunca işte diyelim ki nasıl GDO'lu ürünler. Şimdi ceza hukukuna GDO nereden gelecek? GDO yoktu yani. Genetiği değiştirilmiş organizmalar yoktu. Oradan sızıyor. İnsanların dillerine, damaklarında bir tat bırakıyor. Ondan sonra insanlar onun peşinden koşturmaya başlıyor. Mesela kapitalizm hiç durmadan tüketim pompalıyor. İnsanları şey hale getiriyor. Obez hale getiriyor hocam. Sonra o obez olan insanlar kendilerinden, kendi bedenlerinden nefret etmeye başlıyor. Ve bu defa da işte... hekimlere koşturuyorlar. Yani burada diyetisyenleri eleştirmek için söylemiyorum. Sonuç olarak onlar bir problemi
tabii.
Çözüm üzere etmek zorunda. Ama kapitalizm mantığı bir insanı hiç durmadan tüketici pozisyonunda tutmaktır. Bak adımız hocam tüketici oldu. İnsan değil.
İnsan değil artık.
Müşteri de değil hocam. Müşteri daha özde.
Satın alan yani.
Kendi karar veriyor falan. İşte egemen. Tüketici bu sadece tüketiyor yani ben nasıl tüketici
olurum? Bir fareyle yani? Bir insan arasında fark kalmıyor. İkisi de tüketici o manada.
Evet.
Hocam geçen bir mağazana alışveriş yaptım. O kadar şeytani bir taktik geliştirmişler. Önce de nereye gitseniz hani pazarlık yaparken şunu derdiniz ya peşin para vereceğim biraz indirim yap. Hmm. Bu mağaza tam tersine taksit alırsanız size indirim yapıyor %10.
Hmm.
Sebebi niye? Diyor ki her ay buraya gel şu taksiti öde bana diyor. Tabii geldikçe de boş durmazsın. Herhalde birkaç değişik parça eşya alırsın. Ya dedim ne kadar ilginç bir yani tersten bir... Hani bunu akıl etmek için hakikaten insanın bir iyi bir uzman olması lazım. Çok mantıklı yani onların açısından bakarsan. Sana %10 indirim veriyor ama sen yine o %10'luk indirimi 100 kere harcıyorsun o mağazaya gittiğinde.
Sonuçta hocam büyük firmalar bilimsel çevrelerde çalışıyor. Endüstriyel psikoloji diye bir alan var mesela. Üretim sürecinde verimli artırmak için insan davranışları nasıl manipüle edilebilir?
Müşteriyi nasıl manipüle, işçiyi nasıl
sosyal
manipüle?
Sosyal psikoloji, tüketici davranışlarının manipülasyonu. Yani şeyi anlarız. Olan biteni anlamak için bilimsel çalışmalar yapmak başka. Bir de tırnak içinde beyin yıkamak için. Mesela marketlerin marketlerdeki şey düzeni.
Alışveriş düzeni.
Alışveriş düzeni evet. Mesela bir manipülasyondur. Artı mesela oradaki müzikler insana alışveriş konusunda kışkırtan müziklerdir. Onu relax, kendine mukayyet olmayı zayıflatan müzikler. Bir kısmında bizde belki vardır, belki yoktur bilmiyorum. Koku hocam. Gevşetici kokular.
Hocam mesela işte dikkat ettiniz mi? Evvelden hani böyle arabesk Türk filmleri olurdu. Meyhanelerin müzikleri hep böyle kadere kahredici arabesk şarkılar olur.
Evet.
O beni terk etti, bu beni terk etti falan filan. Sizi üzüntüye ve gama boğan müziklerdir. Niye? Çünkü adam burada üzülecek ki daha çok içsin.
Yani evet.
Üzüntüsünü unutmak için. Tabii elhamdülillah bizim dışımızda olan bir şeyler ama yani bunu gözlemlerdik.
Evet. Şimdi, yani bir şey oluşturuyor. Bir döngüyü alıyor seni.
Ya hayatta çok güzel şeyler var esasında. Onu hatırlamıyor müzikler de hayatta çok az olur. Yani bir insanın bir kere eşinden ayrılır. 100 kere ayrılacak hali yok yani.
Evet.
Ne bileyim hayatta işte anneniz babanız bir kere ölür. 10 kere ölmez. Ama işte bunları böyle hep gündemimizde tutarak o üzüntüleri bunun üzerinden ticareti yapılıyordu. Şimdi de maalesef dediğiniz gibi bu çok daha teknolojik bir hal aldı. Bundan kurtulmak için hocam çok ciddi bilinçli olmak, okumak, yazmak, çizmek gerekiyor. Yoksa bir markete gidince, bir alışveriş merkezine girince inanın listenizde 5 tane ihtiyaç listesi var. En az 15-25 ile çıkıyorsunuz her seferinde.
Evet evet. Mesela çocukları, bebekleri televizyon karşısına koymak çocukları susturmak için en çok yapılan uygulamalardan birisi.
Annelerimizin yaptığı bir katliam.
Evet, sonra da bu cep telefonuna dönüşmeye başladı. Bir zaman Ataköy'de metronun orada bekliyorum. Beklemek durumundayım yani. Çocuk öteye beriye bakıyordu bebek arabasında. Sonra çocuk şey etmeye başladı. Ağlamaya başlayınca anne kendi elindeki cep telefonunu verdi. Çocuk sustu. Ama o anda etrafta kuşlar uçuşuyor. Etrafında işte şeyler, yapraklar dökülüyor. Yani ortalık bir seyirlik manzara aslında. Şimdi çocuk şimdi daha bebeklikten itibaren bu aşıyı alınca sonradan o çocuğu yönlendirmek daha zor oluyor. Telefondan koparmak zor oluyor yani.
Hocam Allah razı olsun çok güzel gitti bugün. Yani bir insanın mana arayışını Viktor Frankl'ın sözleriyle biraz daha detaylandırmaya çalıştık. Hocam bu kitabı 9 günde yazmış. Onu hallettim ben. Diyor ki I wrote the book in 1945. 1945 yılında diyor. 9 böyle ardı ardı 9 günde yani ayrı ayrı da değil. Oturdum diyor halvete girdim. 9 gün gece gündüz çalıştım. Bir kitap ortaya çıkmış. Çok acı çekmiş kendisi.
Tabii
çektiği
o şeyde,
acının verdiği gerilim
kampla.
İle... Çok dehşet bir hani leap diyor değil mi ona bir kickart mıydı kitabı da var. The Leap Strange. Yani esasında inşallah 12 haftaya girelim o konulara. Bazen acı da bir mana bulursa sizi çok daha yükseklere yükseltebiliyor.
Kesinlikle yani bir acı anlamın bir parçası olunca erdirici bir çile oluyor. Ama öbür taraftan aldığım bir haz eğer bir anlam bütünü içerisinde değilse birdenbire... Elinden avucundan giden bir kayıp olarak görmeye başlıyorsun.
Üzüntüye dönüşebiliyor.
He, yani mesela ya ne güzel de işte Uludağ'ın zirvesine çıktık dünyanın şeyi zirvede etrafı seyrettik diye bundan bir hoşnutluk duyacağına yani o oldu bitti gitti. Yani dolayısıyla o anlık yaşamlar kopuk yaşamlar anlamdan bağımsız yaşam insanı şey diyor tatsız tuzsuz bir hale getiriyor.
Hocam çok teşekkür ediyoruz. İnşallah haftaya bu konuya devam ederiz. Muhterem dinleyicilerimiz, tasavvuf ve insan psikolojisinde bize verilen sürenin de sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki hafta buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın efendim.